Peygamberimizin Hatice annemizle evlenmesi konusuna geldik. Malumdur ki Allah Resulü 25 yaşına geldiği zaman 40 yaşındaki Hatice annemizle evlendi. Önce onun kervanını bir ara Efendimiz ticaret maksadıyla götürmüş, getirmiş ve ona para kazandırmış. Bu arada Hatice annemiz de onun dürüstlüğünü görmüş oldu. Yani Allah Azze ve Celle onların evlenmesini takdir ettiği için böyle bir hadiseyi gerçekleştirdi. Hatice annemiz bu arada Peygamberimizin hem dürüstlüğünü, ahlakını, başarısını görünce onunla evlenmek istedi. Ve bunu bazı akrabalarına açtı. Onlar da bunu Peygamberimize açtılar. Yani normalde Peygamberimiz Hatice annemizle evlenme teklifinde falan bulunmuş değil. Kendisine böyle bir teklifte bulunulmuş oldu. Ama örf adetlere göre kız tarafı istenileceği için Allah Resulü'nün bazı akrabaları onu istemeye gitmiş oldular. Yani iş biraz prosedüre uygun olmuş olsun diye. Normalde aslında isteyen Hatice annemizdi. Ve Efendimiz amcası Hamza talip oldu. Yani gitti istedi yeğeni için. Ebu Talip de nikahlarını kıydı. Diğer amcası. Bu şekilde Allah Resulü Mekke'nin en şerefli asil kadınıyla evlendi. O zamana kadar Hatice annemizi isteyen birçok insan olmuştu. Yani onları kabul etmemişti Hatice annemiz. Kureyş'in zenginleri, uluları istemişlerdi. Onları kabul etmedi. Ve böyle bir insanı gördüğü zaman kendisi teklifte bulundu. Yani demek ki böyle bir hareketi İslam reddetmiyor. Tabii bu işi adabına göre, edebine göre yaptı. Bugünkü edepsizlerin yaptığı gibi değil. İşi örf adeti dikkate alarak, namusuyla yaptı. Flört yaparak, görüşmeler yaparak, bilmem ne yaparak değil. Sonuçta yine toplumda yerleşmiş bazı adetler, örfler vardır. Onları dikkate aldı Allah Resulü. Kendisi de amcasını gönderdi. Yani o beni istiyor madem, böyle bir şeye de gerek yok da demedi. Yine örf adetleri yerleşik adetleri devam ettirdi. Çünkü fıkıh kaidelerinden birinde dendiği gibi el adetu muhakkeme, adet uyulması gereken bir esastır. Ona göre hüküm verilir. Yani Efendimizin de burada adete uyduğunu, onu dikkate aldığını görüyoruz. Ve Efendimiz onunla evlendi. İlk hanımı odur. Onun ölümüne kadar da başkasıyla evlenmedi. O öldükten sonra diğer hanımlarıyla evlendi. Bütün çocukları da ondan oldu. İbrahim dışında. Hepsi ondan oldular. Ve onu çok sevdi. Kendisinden 15 yaş büyük olduğu halde. O kadar severdi ki Hazreti Hatice'yi. Ölümünden sonra da yıllarca Hatice deyip durdu. Hatta Hazreti Ayşe annemiz onu kıskanmaya başlamıştı. Ölmüş bir kadını kıskanıyordu. Efendimizin kalbindeki Hatice sevgisini görünce. Allah sana ondan daha iyisini vermedi mi ki diyerek kendini kastederdi. Yani o yaşlı bir kadındı, sen benimle evlendin yetmiyor mu gibi. Allah Resulü de hayır diyordu. Onun gibisini Allah bana vermedi. Bütün çocuklarım da ondan oldu diyordu. Hatta bir yaşlı kadın bir gün Peygamberimizin evine gelmişti. Efendimiz o kadına çok izzet ikramda bulundu, hürmet etti. Kendi döşeğini verdi, kadının kendi döşeğini oturttu. Dediler ki ya Resulullah bu kadın kim ki? Sen böyle hürmet ettin, yani senin halan mı teyzen mi neyin ki? Dedi ki Hatice'nin komşusuydu. Bazen ona bir şeyler gönderirdi. Eski komşuluk günlerinin hatırına, Hatice'nin arkadaşı olması hatırına. Yani Peygamberimizin kalbinde Hatice her zaman için farklıydı. Hiçbirisi onun yerini tutmadı. Gayet olgun, kişilikli, soylu ve Peygamberimizin hem dert ortağı hem teselli edicisi, hem yardımcısı, malıyla, mülküyle her türlü kendisine yardım etmiş, onu hiç yalnız bırakmamış. Bütün malı mülkün Allah yolunda ona teslim etmiş. Tabii ki böyle asaletli bir kadını da Peygamberimiz de hiçbir zaman unutmadı, çünkü vefalıydı. Unutmak vefasızlıktır. Bu bir eksikliktir. Kamil insanlarda olmaz. Yani hiçbir eksik sıfat kamil insanlara yakışmaz. Efendimiz'deki o vefa hiç kimsede yok. Hanımını, arkadaşlarını, dostlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı, hiçbir zaman unutmadı. Kendisini unutanlar oldu, nankörler, vefasızlar oldu. Ama o hiçbir zaman vefasızlık yapmadı. Kendini emzirmiş olan süt annesinin kabilesini bile unutmadı. Hiçbir zaman vefasızsın diyemediler kendisine. Hatta kendisine o kadar kötülük yapan Mekkeliler, Efendimiz'i öldürmeye karar vermiş, Efendimiz'in hicret etmesine sebep olmuş, onunla yıllarca savaşmış olanlar, Allah Resulü Mekke'yi fethettiği zaman yine de onlara aynısını yapmadı, vefasızlık yapmadı, yine de onlarla geçirmiş olduğu eski günleri, güzel günlerin hatırına ve rahmet peygamberi olduğunu gösterdi. Size ne yapmamı umuyorsunuz dedi. Sen kerim bir kardeşimizin oğlusun, kerimsin, senden iyilik bekliyoruz dediler. Yani aslında akrabalıklarını ve eski dostluklarını hatırlatmak istiyorlardı. Efendimiz de hepiniz serbestsiniz dedi. Onun bu kadar kerim olduğunu görenler zaten akşam olmadı hepsi iman ettiler. Vefalı olması aslında eski arkadaşlarını, eski aşiretini, kendisine kötülük yapmış olsalar bile onları yine de eski günleri unutmaması, vefasızlık yapmaması aslında birçok insanın iman etmesine vesile oldu. Hatta mesela Efendimiz Taif'e gittiği zaman Taif'ten dönüşünde Mekke'yi almadılar. O günkü kanunlara göre işte Mekke'den birisi onu himayesine alırsa onu himayesiyle Mekke'ye girebilir. Birkaç kişiye haber etti. Onlar himayesini almayı kabul etmediler. Sonra Mut'im bin Adi adında bir müşrike haber etti. O kabul etti ve onu himayesine aldı. Peygamberimiz onu bile unutmadı. Sonuçta o bir müşrikti. Ama savaşta esir alınmış olan esirleri görünce Efendimiz dedi ki Mut'im bin Adi hayatta olsaydı bunları benden isteseydi verirdim. Çünkü o da beni himayesine almıştı zamanında. Unutmadım yaptığı iyiliği. Yani bu kamil insanlarda olan bir özelliktir. Vefalı olmak kemalin alametlerindendir yani. Bazı insanlarda bu özellik hiç olmaz. Çok vefasızdır. Yani koca adam olmuştur ama hala bu ahlaka sahip olamamıştır. Hala dost bilmez, arkadaş bilmez. Kendi üzerinde hakkı olanların hakkını hala bilmez. Vefasızlık yapar ama bazen de bir çocuk görürsünüz. Çocuk olduğu halde vefalı davrandığını görürsünüz. Terk etmez, unutmaz. Bu Allah'ın bir hediyesi yani. Nasıl ki cesaret Allah'tan bir hediye, istediğine veriyor. Aynı şekilde vefa gibi özellikler de öyle. Allah'ın bir hediyesi, layık olanları Allah veriyor. İcabında küçük bir çocuk, eskiden beraber olduğu, oturduğu, kalktığı, yediği, içtiği, beraber ders çalıştığı hocalarını, abilerini unutmuyor. Koca adam unutuveriyor. Çocuk kadar bile değil. Allah Resulü'nde vefanın tam olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Hazreti Hatice'ye karşı olan vefası da bunun bir delili. Ve Efendimiz 35 yaşına geldiği zaman Kabe'de tamirat yapmak ihtiyacı doğmuş. Çünkü Kabe eskiden şimdiki gibi güzel değil. Yani bir insan boyundan biraz daha yüksek. Tavanı da yok. Öyle dört duvardan ibaret. Kırık dökük. Zaten mesele güzel bir bina olması değil. Mesele onun manası. Onun için de çok da önemsememişler. Böyle gelmiş, böyle gitmiş bir müddet. Tabii zamanla da bozulmuş, biraz da tamirata ihtiyaç olmuş ve Mekkeliler de oturmuşlar, karar vermişler. Yani bu Allah'ın evini biraz daha güzelleştirelim demişler. Ve tamir etmişler. Ondan sonra o Hacer-i Esved dediğimiz o siyah taşı yerine koyacakları zaman, tabii o siyah taşın kıymeti var, şerefi var. Onu yerine koyacakları zaman tartışmışlar kendi aralarında. Yani bu taşı buraya kim koyacak? Hangi kabile koyacak? Çünkü o taşı yerine koymak bir şeref. Onun için tartışıyorlar. Hatta savaş yapacak noktaya gelmişler. Herkes bizim aşiretimizin hakkıdır diyor. Savaş yapacak noktaya geliyorlar. Ve sonra yani birbirimizi öldürmeyelim, bir çare bulalım diyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki buraya kim girerse, Mescid-i Haram'a kim girerse bu kapıdan onu hakem yapalım, ona danışalım, o ne derse o olsun. Yani savaşmayalım maksat. Tabii herkes böyle heyecan içerisinde bekliyor. Bakalım kim girecek içeriye. Hani belki de bir başkası girse kabul etmeyecekler de. Dengesiz bir adam da girebilir. Allah Azze ve Celle onların arasında savaşın çıkmaması için Peygamberimizi gönderiyor. Peygamberimiz kapıdan girince hepsi seviniyorlar. Zaten Muhammedül Emin'dir bu diyorlar. İyi ki de bu geldi. Bunun dediğine uyalım. Efendimiz de orada hem Muhammedül Emin olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor ve 5 sene sonra peygamberlik verilecek ve peygamberlik verildiği zaman insanlar bu olayı hatırlayacak. Yani biz 5 sene evvel bu insanı hakem yaptık, Muhammedül Emin dedik ve dediği gibi yaptık. Şimdi Allah bu insanı seçtiyse bu gayet doğal. Zaten biz de bu insanı seçmiştik. Zaten bu insan seçilmiş bir insandı. Oldu bitti, biliyorduk yani bunun böyle birisi olduğunu. Desinler diye Allah Azze ve Celle onun peygamber olmasına 5 sene kala böyle bir olay gerçekleştiriyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Nasıl ki doğumundan 50 gün evvel Ebrehe olayı, fil olayı, onların sadece Allah'a yönelmesini sağlamak için ve peygamberimizi kabul etmelerini, tevhid akidesini kabul etmelerini sağlamak için bir zemin hazırlamaktı. Efendimizin anasının babasının ölmesi, dedesinin ölmesi, bunların hiçbirisi tesadüf değil. Amcasının yanında yetişmesi, Suriye'ye seyahat yapması, Hazreti Hatice ile evlenmesi, çocukken savaşa katılması, hiçbirisi tesadüf değil. Bunların hepsi peygamberi bir yönden hazırlıyor. Ya peygamberi hazırlıyor ya insanları hazırlıyor. Ya peygamberi hazırlıyor ya insanları hazırlıyor. Yani insanlar hatırlayacaklar yani 5 sene evvel biz bu insanı hakem yapmıştık. Dürüstlüğünü ilan ettik. Herkes sevindi. Muhammed dürüsttür dedi herkes. Şimdi nasıl oluyor da, nasıl olur da ona yalancı deriz yani. Buna rağmen diyenler oldu ama herkes içinden de aynı zamanda şunu söylüyordu yani. Bu insan aslında yalancı değil. Buna yalancı demek yalancılıktır. Çünkü daha düne kadar biz bu insanın hakem yapıyorduk. Yani aslında bu şekilde bir hazırlık yapılmış oldu. Efendimiz hem emin sıfatıyla hem de siyaset bilen bir insan olduğunu gösterdi. Yere bir örtü serdi. Dedi taşı bunun üzerine koyun. Koydular. Hep beraber tutun kaldırın dedi. Yani taşı hepsi beraber tutup kaldıramıyor ama örtüyü hep beraber kaldırabiliyorlar. Çünkü örtü büyük. Oraya kadar kaldırdılar. En son peygamberimiz aldı yerine koydu. Böylece hepsi beraber kaldırmış oldular. Ve bu aynı zamanda peygamberimizin insanların arasını bulabilecek siyaset de bilen, siyasetin manası ne? Bugünkü politika gibi değil. Bugünkü siyaset ya da politika yalandan dolandan ibaret. %99'u yalan olan bir şey. Ama aslında siyaset insan idare etme sanatıdır. Ve her dürüst insana da lazımdır siyaset. Peygamber'e de lazımdır siyaset. Allah da bir siyaset izlemektedir. Yani siyaset kötü bir şey değil. Ama bugünkü siyaset bu hale geldiği için insanlar nefret ediyor siyasetten. Normalde siyaset insan idare etme sanatı. Tabii ki peygamberde bu özellik olmalı. Bu olmazsa kamil olmaz ki. Kamil insanda bütün özellikler olacak yani. Ve Allah Resulü hepsini o işe ortak etmiş oldu. O anda böyle bir çözüm üretebilmesi de gerçekten de yani zeki bir insan olduğunu da gösteriyor. Evet. Bu arada Allah Resulü daha peygamber olmadan evvel Hılful Fudul denilen bir anlaşmaya da imza attı. Bu olay şöyle bir olay. Hılful Fudul faziletli insanların yaptığı anlaşma demek. Birisi Zübeyt kabilesinden bir adam bir kafileyle geliyor, kervanla geliyor ve kervandaki mallarını Mekkelilerden birine satıyor. As bin Vail adında bir müşriye satıyor. Ve bu da parasını ödemiyor. Yani normalde her müşrik bu kadar alçak olmaz. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ehli kitabın hepsi aynı değildirler. Bir kısmı var ki bir kantar altın versen sana hepsini geri verir. Bir kısmı da var ki az bir şey de versen başına dikilmeden alamazsın. Zorlamazsan da sana hakkını vermez. Nasıl ki ehli kitap bu şekilde aynı değilse, müşrikler de aynı değil. As bin Vail denilen bu müşrik adamın hakkını vermiyor. Adam da orada yalnız, kimsesi yok, aşireti yok. Ona buna söylüyor filan, kimse umurundan değil, herkes As bin Vail'den korkuyor. Kimse katılmıyor o işe. Bunun üzerine adam ne yapsın? Çıkıyor çarşıda milletin ortasında bağırıyor. Ey Mekkeliler diyor. Allah'ın evinin komşuları. Nasılsınız siz diyor. Burada Allah'ın evi var. Siz Allah'ın evinin komşularısınız. Herkes buraya hac etmeye geliyor. Ve sizin Mekke'nizde böyle bir olay oluyor. Ve ben hakkımı alamıyorum ve siz bana yardım etmiyorsunuz. Benim aşiretim burada olsa ben buna gösterirdim gününü diyor. Kimsem yok burada. Siz de bana yardım etmezseniz ben nasıl hakkımı alacağım? Burası Allah'ın evi değil mi diyor yani. Bakmışlar ki adam doğru söylüyor. Evet demişler, haklısın yani. Burası Allah'ın evi ve burada böyle bir şey izin verilmemesi lazım. İşte o zaman Abdullah bin Cud'an adında birinin evinde toplanıyorlar ve karar veriyorlar. Bundan sonra böyle bir olay olduğu zaman o zalimin üzerine hep beraber gideceğiz. O mazlumun hakkını alacağız. Hepsi buna imza atıyor yani. Bu anlaşmada ittifak ediyorlar. Buna hılf-ül fudul denilmiş. Faziletli kimselerin anlaşması. Çünkü zulme karşı ittifak. Allah Resulü o zaman peygamber değildi ama peygamber olduktan sonra da bu anlaşmayı tasdik etmiştir. Ve bugün de olsa imza atardım demiştir. Abdullah bin Cud'an'ın evinde böyle bir anlaşmaya şahit oldum. Bugün de olsa kabul ederim buyuruyor. Şimdi Hılf-ül Fudul anlaşmasını tabii doğru değerlendirmek lazım. Bazı kimseler hiç alakasız yerde bu anlaşmayı delil olarak kullanmaya kalkışıyor. Hiç alakası yok konuyla. Mesela diyelim ki bir partici Müslüman parti metodunu doğru gösterebilmek için nereden alaka kuruyorsa alaka kurmaya çalışıyor, hılf-ül fudulu delil olarak kullanmaya çalışıyor. Ne alakası var? Hılf-ül fudul bir hareket metodu değil. Zulme karşı, faziletli insanların, zulme karşı olan insanların ittifakıdır. Bunun hareket metoduyla ne alakası var? Bu bir hareket metodu değil. Yani İslam anlatılırken, İslam güçlendirilirken taviz verilecek mi, verilmeyecek mi, nasıl davranılacak, nasıl bir metot ve strateji izlenecek, hılf-ül fudulun bununla bir alakası yok. Yani Peygamberimiz o gün orada kafirlerle birlikte bu anlaşmayı yaptı. Zulme karşı birlikte mücadele verme anlaşması. Demek ki kafirlerle beraber olunabilir. O halde bizim bu takip ettiğimiz metot da doğrudur. Yani ne alakası var şimdi? Dam başında saksağın vur beline kazmayı derler buna. Yani ne alakası var? Zalimlerle ittifak, zulme karşı birlik, böyle bir anlaşma yapılabilir. Ama bu bir hareket metodu değildir. Ve bir taviz söz konusu değildir. Bu anlaşmada bir taviz verilmemektedir. Parti metodunu reddeden insanların itirazı hangi noktadandır? Kafirlerle bir takım işte anlaşmalar yapılması noktasından değil ki. Anlaşma eğer helal bir anlaşmaysa tabii ki yapılabilir. Bu taviz sayılmaz ki. İtiraz hangi noktadan geliyor? Peygamberler la ilahe illallah diyerek ortaya çıktılar. Ülkeyi kalkındıracağız diye partililerin yaptığı gibi böyle bir söylemle ortaya çıkmıyorlar peygamberler. Yani la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmak, dinden taviz vermemek, haramlara imza atmamak, peygamberlerin metodu bu. Başka bir dava öne sürmüyorlar. La ilahe illallah'ın yanına ikinci bir dava koymuyorlar. insanları aldatmıyorlar. Ülkeyi kalkındıracağız falan filan deyip de onların altını gizli gizli oymuyorlar. Böyle gizli faaliyetler bu şekilde onlardan gibi görünerek onların altını oyma çalışmaları yapmıyorlar. Haramlara imza atmıyorlar. Bu anlaşmada bir haram mı var? Harama imza atmak mı var? Dinden taviz vermek mi var? Bu bir hareket metodu mu? Bu bir basit bir olay mı? Bu bir hareket değil, bu bir metot değil. Bu olaydan çıkarılacak sonuç nedir? Zalimlere karşı kafirlerle de ittifak edilip o zulüm engellenebilir. Şimdi doğru sonuçlar çıkartmak lazım. Zorlanmaya gerek yok yani. Çıkarılmayacak olan manaları çıkartmaya gerek yok. Dini zorlama. Ayetleri, hadisleri yanlış tevillerle zorlama. Tekellüflü teviller yapma. Bu mana bu hadisten çıkmaz. Zorlaya zorlaya bir yere varmaya çalışıyorsun. Bu neyi gösteriyor? Hiçbir delilinizin olmadığını gösteriyor. Yanlış bir yola girmişsiniz, sonra o yanlış yolu doğru gösterebilmek için ayetleri, hadisleri yanlış yorumlamak zorunda kalıyorsunuz. Adam akıllı bir tane delil bulamıyorsunuz. Bu yanlış yolun doğruluğunu gösteren bir tane delil bulamıyorsunuz. Bu sefer ayetleri, hadisleri yanlış yorumlamak zorunda kalıyorsunuz. Önce bir yol tayin etmişsiniz veya birileri size bir yol tayin etmiş, o yola girmişsiniz. Önünüze bir yol koymuşlar, işte buradan gidin demişler, sizi aldatmışlar. Siz o yola girmişsiniz. Ondan sonra, o yola girdikten sonra o yolun doğruluğuna dair delil arıyorsunuz. Halbuki Müslüman önce delillerini bilir, önce konuyu bilir, ondan sonra bir yol tayin eder. Siz yolu tayin etmişsiniz, ondan sonra o yola uygun ayet hadis arıyorsunuz, bulamayınca da zorluyorsunuz. Ne alakası var Hılful Fudul'la parti metodunun, parti metoduna ne lehinde delildir ne aleyhinde delildir. Hılful Fudul başka bir olaydır. Efendimizin orada yapmış olduğu şey bize şunu gösteriyor. Demek ki Müslümanlar olarak zalime karşı mücadeleyi kafirle bile vermemiz gerekirse verebiliriz. Çünkü peygamber olduktan sonra da bu anlaşmayı tasdik etmiş. Ama bundan yanlış manalar çıkartmak yanlıştır dedim. Mesela şu da yanlış olur. Mesela bugün diyelim ki Amerika Libya'yı vuruyor. Hatırlarsanız ben 2-3 ay evvel ilk Tunus olayları başladığı zaman bu işin arkasında Amerika var dedim. Bazıları yani her şeyin arkasında Amerika mı var? Amerika çok büyütmüyor muyuz? Dediler. Amerika'yı büyütmeyelim, korkmayalım da ama küçültmeyelim de. Büyük bir güç olduğunu da kabul edelim. Allah'tan büyük değil, korkmaya da gerek yok. Allah'tan korkmalıyız. Mücadelemizi ederiz ama düşmanın gücünü de küçük görmek de yanlıştır. Büyük görmek nasıl yanlışsa küçük görmek de yanlıştır. Ve bugün bütün dünyada operasyonlar düzenlediğini bildiğimiz bir devlet varken halk kendi kendine sokağa çıktı diye inanmak saflıktır. Lidersiz halk sokağa çıkar mı? Kim kime güvenir? Ordu niye müdahale etmedi? Emniyet güçleri niye müdahale etmedi? Bunları hiç anlamayanlar, arkadaki eli görmeyenler. Çünkü Tunus lideri hemen bıraktı gitti. Baktı ki mesele büyük. Amerika'nın olduğunu biliyor arkasında. Hemen bıraktı, malın mülkünü aldı gitti. Bundan sonra rahat rahat yaşayayım dedi. Zaten epeyce köşeyi döndüm dedi. Zaten kaç milyar doları var Allah bilir. Bu kadar yeter dedi, bıraktı gitti. O zaman arkada Amerika olduğu belli olmamış oldu. Ortaya çıkma ihtiyacı duymadı Amerika. Ama Hüsnü Mübarek biraz direndi, 18 gün direnince Amerika ben buradayım demeye başladı ve ben bugün diyorsam bugün bırakacaksın demek zorunda kaldı. Amerikalı yetkililer bu lafı söylediler. Bugün diyorsak bugün, yarın değil. Çünkü Hüsnü Mübarek 6 ay falan müsaade istedi. Kabul etmediler. Dedi, hayır bugün diyorsak bugün. Demek ki kim diyormuş? Demek ki kim halkı sokağa döküyormuş? Ortaya çıktı. Şimdi Libya olayında daha da fazla ortaya çıktı. Kaddafi dinlemedi. Zaten biraz deli. Dinlemedi. Bu sefer Amerika savaş gemileri gönderdi. Ve 110 tane füze attı 3-4 gün önce. Her bir füze 1.4 milyon dolar. Yani anlayacağınız yaklaşık 2 trilyon. 2 trilyon. 110 tane füze attı. Bu sadece füze. Diğerlerini siz hesap edin. Ve o ilk gün atılanlar sadece. Sonra her gün atılıyor. Her gün devam ediyor. Şu anda biz burada konuşurken orada şu anda füzeler düşüyor. Irak gibi. Başladı orada da aynı olay. Şimdi Kaddafi'nin direnmesiyle Amerika daha fazla devreye girmek zorunda kaldı. Böylece ortaya çıktı. Perde arkasında kim varmış? Dün saf saf konuşanlar, halk bunu yapıyor filan zannedenler. O halkı kim sokağa döktü? Kim varmış arkasında? Herhalde şimdi biraz daha iyi anlıyorlardır. Eğer anlamak istiyorlarsa. Ama yine de anlamak istemiyorlarsa zaten onlarla konuşmaya da değmez. Ve şimdi mesela Amerika'nın bu müdahalesini işte Kaddafi zalim, zalime karşı işte Amerika, İngiltere, Fransa, Kanada falan falan falan devletler birleşti ve zalime karşı halkı muhafaza ediyorlar, halkı koruyorlar diyerek böyle anlamak, böyle anlamak isteyenler de var yani. Amerika zulmü durdurmak istiyor, Kaddafi'nin zulmünü. Kaddafi'yi, Hüsnü Mübarek'i, Saddam'ı vesaireyi, Tunus'takini, öbürünü, Berik'ini kim getirdi o makama? Orta Doğu'da bu diktatörleri kim getirdi, Orta Doğu'nun başına bela etti bunları? Bunu düşünmeyenler, zalim Kaddafi'yi devirmek için, halkı ondan kurtarmak için diyenler, Amerikan oyununa gelmiş zavallılardır. Birçok devlet işin içinde olunca uluslararası meşruiyet kazanıyormuş. Hani tek Amerika yapsa hani belki niyeti başka filan. Ama birçok devlet hep beraber yapınca halk için yapıyormuş. Demek Amerika Libya halkını bu kadar seviyor. Kendi askerini feda edecek kadar. Bu kadar masraf ediyor. O koca uçak gemisinin şuradan şuraya gitmesi bile bir trilyondur. O gemilerin, o uçakların, o füzelerin, o kadar masrafı hepsini yani Libya halkını sevdiği için mi yapıyor? Ne babasının oğlu mu Libya halkı? Yani zalime karşı birleşmek hakikaten zalimi ortadan kaldırmak ve adaleti tesis etmek maksatlı olmalı. Başka bir zalimi getirmek maksatlı değil veya sen oraya hakim olasın diye değil. Bakın, dün mü önceki gün mü Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'dan açıklama yapıldı. Operasyon işte birkaç gün daha sürecek. Ve gerekli noktalar vurulacak, Ondan sonra Libya lideri gerekirse yine lider olarak kalabilir. Bakın, bakın, bakın. Bakın. Açıklamaya bakın. Libya lideri yine başta kalabilir. Yani biz istediğimiz nizamı kuralım, adamlarımızı yerleştirelim. Zaten kendi adamları da biraz daha farklı modellerini. Eskileri artık eskidi. Artık onlar sevilmiyor halk tarafından. Biraz daha halkı kandırabilecek yeni liderleri yerleştirelim. Gerekirse de Libya lideri yine lider olarak kalabilir. Lafa bakın. O zaman sen kime bomba atıyorsun? Libya lideri yine Libya lideri olarak kalabilecekse madem, o zaman sen Libya halkına mı bomba atıyorsun? Kime atıyorsun o zaman? Yani menfaatlerimi koruyabildikten sonra hiç önemli değil diyor yani. Ha Kaddafi, ha başkası. Mesela Katar. Katar da buna katıldı, destek veriyor. El Cezire'nin sahibidir, Katar'ın lideri, kralı. El Cezire de normal değil. Sürekli Arap devletlerindeki zulümden, diktatörlükten filan bahsediyor. Bunu samimi bir Müslüman da konuşur. Ben daha El Cezire yokken ben bunu anlatıyordum. Bütün Orta Doğu'nun diktatörlerle doldurulduğunu, bunun tesadüf olmadığını, bunun Avrupa ve Amerika tarafından özellikle istenildiğini, her tarafta diktatörlüklerin kurularak bu bölgelerin gelişmesinin engellendiğini, hem maddi hem manevi yönden gelişmesinin durdurulduğunu, ben daha El Cezire yokken de anlatıyordum. Bunu samimi bir insan söyleyebilir, herkes bunu söyleyebilir. Yani o diktatörlerden bahsedebilir, onların zulmünden bahsedebilir. Ama samimi olmayanlar da bundan bahsedebilir. Dikkat etmek lazım, ayırmak lazım. Ve öyle oyunlar oynanıyor ki, samimi insanların da söyleyebileceği söylemler ile bir ülkeye giriliyor. Ve o zaman insanlar şaşırıyor. Ama bu söz doğru değil mi? Hakikaten de adam zalim değil mi? Diktatör değil mi? O zaman yani niye, ne var ki bunda? Zaten bu diktatör gitsin. Tamam gitsin de yerine kim gelecek? Kim götürüyor? Kim getirecek? Bunu anlamak istemiyorsun herhalde. Mesele o yani. Asıl mesele o. Ve bunları kim getirdi başa? Bunu düşünmüyorsun. Yani mesela El Cezire'yi kuran kral, kendisi de kral. Babanın malıyla mı kurdun sen El Cezire'yi? Milyar dolarlar var sağda solda bankalarda. Babanın malı mı bu? Sen de bir kralsın ama Orta Doğu'daki diktatörlüklerle güya mücadele ediyor, El Cezire'yi kuruyor. Sen de o zaman istifa et krallığı, o zaman sen de bırak, sen de geç demokrasiye. Hayır, anlaşılmış Amerika'yla, ben sana dokunmayacağım, sen kral olmaya devam edeceksin. Ama sen de biraz böyle daha ılımlı ol, ben seni muhafaza edeceğim. Sen El Cezire'yi kuracaksın ve sen bununla sürekli bombardıman edeceksin bu televizyon ile bütün diktatörleri. Bana hizmet edeceksin. Ve ben o diktatörleri bahane edip oralara gireceğim. Halkı sokağa dökeceğim. Ve böylece tüm Orta Doğu'yu ve Kuzey Afrika'yı tamamen kontrolüme alacağım. Yani bir takım gazeteler Türkiye'de de, bir takım televizyonlar, bir takım filmler bizim hoşumuza gider. Bizim söylemlerimizi söyler. Hoşumuza gider. Ama söyleyen önemlidir. Söylediği de önemli, söyleyen de önemlidir. Aynı sözü samimi bir Müslüman da söyler, aynı sözü Amerika'da söyler. Onun hedefi başkadır, Müslümanınki başkadır. Zaten öyle bir plan yapıyorlar ki Müslümanların da büyük çoğunluğun anlayamayacağı ve de destekleyeceği şekilde. Anlayamayacağı ve inanacağı ve destekleyeceği şekilde plan yapılıyor. Yoksa her Müslümanın hemen reddedebileceği, kolayca anlayabileceği şekilde plan yapsalar, herkes anlar. Herkesin anlayamayacağı ve Müslümanların da söylemlerine uygun. O zaman çünkü planı yerleştirmek, tatbik etmek mümkün ve kolay olmaktadır. Çünkü milyonlar zaten bunu söylüyor. Onlara uygun plan yaptığınız zaman herkesi kandırabiliyorsunuz yani. Hani bugün işte Amerika, İngiltere, Fransa, Kanada vesaire vesaire diğerleri de destekliyor. Kimi havaalanını veriyor, kimi uçak veriyor, asker vermiyorsa bile Norveç, Danimarka gibi, İtalya gibi bir takım devletler de kimi havaalanı veriyor, kimi uçak veriyor, kimi başka bir şey veriyor. Böylece güya uluslararası bir güç yani halkı koruyormuş. Kaddafi açıklama yaptı, ateşkes dedi. Amerika açıklama yaptı, inanmıyoruz ateşkese, operasyon devam edecektir dedi. Yani ben seni yiyeceğim diyor yani. Kurtla kuzu misali. Yani sen ne yaparsan yap ben seni yiyeceğim. Ben bunu kafaya koydum. Ateşkes de desen gene seni yiyeceğim. Şimdi bu zulme engel olma değildir. Bunu niye anlatıyorum? Öyle alçaklarımız var ki, bir de öyle gafillerimiz var ki, Müslüman siyasetçi ya da Müslüman gazeteci ya da Müslüman yazar kılığında öyleleri var ki, kimi münafık, kimi cahil. Öyleleri var ki, Amerika'nın bu gibi operasyonlarını peygamberimizinkine benzetecek kadar cahillerimiz veya münafıklarımız var. Bakın size misalini vereyim. CNN Türk'te o zamanlar önemli bir makamı vardı. Bir gazeteci, ismini vermeyeceğim. Amerika'nın Irak Savaşı'nı başlattığı 2003 senesiydi galiba. 2003'te şöyle söylüyordu televizyonda. Tayyip Erdoğan'ı destekliyordu, hatırlayın. Destekliyordu ve tezkereyi geçirmeye çalışıyordu. O günlerde Amerikan tankları, topları buradan geçecekti, gidecekti Irak'a. İskenderun'dan gemiyle gelmiş olan tanklar buradan gidecekti. Türkiye bu kadar alçaklık yapacaktı. Bu kadar Amerika'ya yardım edecekti. Tezkere geçmedi ama aslında tanklar gene geçti. Hava yolundan götürüldü. 100 bin ton mühimmat götürüldüğünü o zaman rakamı bu söylediğim. Amerikan Savunma Bakanlığı açıkladı. İncirlik'ten 100 bin ton mühimmat, bomba, füze vesaire. Karayolundan gidemeyince, tezkere geçmeyince hava yolundan götürüldü. Yine yapılan yapıldı yani. Yine Amerikan istediği gerçekleşti ve 1 milyon, bazı uzmanlar 1,5 milyon diyor, Iraklı öldü, şehit oldu. Ve Türkiye buna yardım etti. Ve işte o günlerde, savaşın başladığı günlerde, şimdi nasıl ki başbakan ve yetkililer hepsi operasyon kısa sürede bitirilmeli diyorlar. O zaman da böyle konuşuyordu başbakan. 8 senedir bitmedi operasyon. O zaman da böyle konuşuyordu. Kısa sürede bitsen ne olur ki? Adam ele geçirdikten sonra yani Irak halkı mı hakim olacak oraya? Amerika hakim olmuş olacak. Saddam'dan çok mu iyi Amerika? Saddam'ı kim getirdi ki zaten? Neyse o zaman işte bir gazeteciye, Müslüman kılıklı, belki de namaz da kılıyor bilemiyorum, İslami camia tarafından sevilen, geçmişi, gençliği biraz İslami kitaplar okumuş filan böyle birisi, televizyonda o zaman hükümetin tavrını çok doğru buluyordu ve peygamberimizinkine benzetiyordu. Hani dedi, böyle işte bazı itirazlar var. Bir Müslüman nasıl olur da Müslümanların aleyhinde kafirlere yardım eder? Irak halkının aleyhinde Amerika'ya nasıl yardımcı oluruz diyenler var. Ben bunlara diyorum ki dedi, Hudeybiye anlaşmasını düşünün. Hudeybiye anlaşmasında da peygamberimiz o olumsuz maddeyi, bizim aleyhimize gibi görünen o maddeyi kabul etti. Sonradan hikmetleri ortaya çıktı. Bu da şimdi öyle yani. Yani şimdi size olumsuz gibi geliyor ama sonra hikmetlerini göreceksiniz. Bir insanın bu kadar Amerikancı olabilir. Yani başbakanı peygambere benzetiyor. Nasıl ki peygamberimizin yaptığının bir hikmeti var, sonra ortaya çıktıysa başbakanınki de öyle demeye getiriyor. Bir insan bu kadar partici veya bu kadar Amerikancı olabilir yani. O maddeye Hazreti Ömer bile itiraz etmişti, hatırlayın. Ve ne diyor Hazreti Ömer? Vallahi diyor, eğer bunu Resulullah yapmış olmasaydı, onun tayin ettiği bir komutan bile olsaydı yine de kabul etmezdim diyor. Ve Efendimiz orada ne diyor? Ya Ömer, ben Allah'ın Resulüyüm. Ona karşı gelemem. Yani bunu bana Allah emretti. Yani normalde bu anlaşma kabul edilmez. Ama ben Allah'ın Resulüyüm. Bana Allah böyle emretti. Bu şekilde olan bir anlaşmayla başbakanın kibir olur mu? İşte gördük o zaman, 2003 senesi bu dediğim. Şimdi 2011 yılındayız. 8 sene içerisinde 1 milyon ya da 1,5 milyon insan şehit oldu. 4 milyon çocuk yetim kaldı. Kaç bin kadının namusu kirletildi. Bütün Irak yerle bir edildi. Kaç milyon sakat. Hikmetiniz batsın yerin dibine. Bu mu sizin hikmetli davranışınız, hikmetli kararınız? Bugün, geçenlerde hatırlayın, İsrail ile Türkiye'nin arası biraz açıldığı günlerde, Amerika'da Türkiye'ye biraz kızdı o günlerde, biraz yani fazla konuşuyorsunuz, ben size bu kadar rol vermemiştim Orta Doğu'da, fazla oldunuz yani sizde, der gibi bir açıklama yaptı, Türkiye biraz daha dikkatli olsun dedi. Başbakan, o da hemen tavrını gösterdi ve dedi ki, hiç duydunuz mu şimdiye kadar 8 senedir Amerika'nın Irak'ta yaptığı zulümlerin zulüm olduğunu, bunlardan dolayı tazminat ödemesi gerektiğini, özür dilemesi gerektiğini vesaireyi vesaireyi bir gün ağzından duydunuz mu? Zulüm ettiğini, zalim olduğunu? Hayır. O gün diyor ki, işte Amerika, o da Amerika'ya cevap veriyor. Yani sen beni böyle köşeye sıkıştırırsan ben de bunları gündeme getiririm demek istiyor. Diplomatik yolla verilen cevaplardır bunlar. Bunlar diplomasi. Dedi ki, orada bir sürü kadın öldü, bir sürü sivil insanlar öldü Irak'ta, çocuklar yetim kaldı. Yani bunu cümle arasında böyle bir yerde geçirdi. Yani ben de bunun üzerinde dururum, bak üzerime gelmeyin fazla. Sen 8 yıldan beri bu lafı bir defa söylememiştin. Siyaseten söylüyorsun şu anda da. Gene destekliyor mesela, şu an tekrardan araları düzeldi. Gene destekliyor Amerika'yı şu anda hükümet. Demek ki bunlar gerçekten Müslüman sevgisi değil de siyaseten öyle görünmek, şöyle görünmek, böyle görünmek, duruma göre şekil almak, renk almak. Yani bakın, peygamberimizle herhangi bir insanı, bir hükümeti aynı kefeye koyuyor. Müslüman kılıklı bir gazeteci. O peygamberdir. Bu normal bir insandır. Peygamber Allah'tan, gaybı bilen Allah'tan haber geliyor. Buna haber geliyor değil herhalde yani. Bunu bile ayırt edemeyecek kadar cahil Ama belki 30-40 tane kitap yazmış, kendi alanında çok kültürlü, birikimli, kendi alanında çok birikimli ama bu konularda ne kadar cahil. Ne kadar cahil. Herhangi bir insanla peygamberi aynı kefeye koyamayacağını bilemeyecek kadar cahil. Şimdi bu gibi gazeteciler, ben şu anda eminim ki bu Libya operasyonu da böyle değerlendiriyorlardır. Duymadım ağızlarımdan ama yakında duyarsınız. İşte zalime karşı birlik, beraberlik olmak zaten peygamberimizin de yaptığı bir şey. Hılful fudulu gündeme getireceklerdir. Halbuki hılful fudul da evet, peygamberimiz zalimlere karşı birleşelim diyor, imza atıyor ama zulmü kaldırmak için. Bunlar zulmü kaldırmak için mi geliyor? O zalimi kim getirmişti ki önceden? Yine bunlar getirmişti. Bunların hedefi yeni zalimler getirmek, yeni bir düzen kurmak ve orayı sömürmek. Libya'nın toprakları Türkiye'nin iki katından fazla, 1 milyon 750 bin kilometre kare civarında, Türkiye'nin 750 bin civarında. Yani Türkiye'den iki katından daha fazla büyük bir toprağı var ve de doğal gaz dolu, petrol dolu. Her taraf petrol kaynıyor, her taraf doğal gaz. Hepsinin iştahını kabartıyor. Şimdi bunu görmeyip de ve ılımlı laiklik ve ılımlı İslam projesini anlamayıp, görmeyip, bunun sadece zulmü ortadan kaldırmak için olduğuna inanmak nasıl mümkün olabiliyor? Ve 2003 senesinde o zaman Amerikan Dışişleri Bakanı Rice, o zenci kadın, açıklama yapmıştı. 22 ülkede rejim değişikliği yapacağız demişti. Unutuyorlar hemen. 22 ülkede rejim değişikliği. İşte başladı. Domino diyorlar. Domino etkisiyle hepsi birbirini deviriyor filan. Tamam da bu dominoyu kim vurdu? İlk kıvılcımı çaktıran kim? İlk taşa kim vurdu da devirdi? Madem dominoysa bunun bir ilk vuran bir el var demek ki. Müslümanlar hılful fudulu yanlış anlamak istiyorlar adeta. Taviz vermek için dinden, hılful fudulu taviz vermek için bir delil gibi görmek istiyorlar. Peygamberimiz hılful fudulda taviz mi vermiş? Kafirle beraber imza atmak başka bir şey. Zalime karşı bu güzel bir şey. Bunda bir mahsur yok. Kafir bir devletle tabii ki anlaşma yapılabilir yani. Zaten Peygamberimiz de yapmış. Mesela yani kafirle anlaşma yapılamaz diyen mi var ki zaten? Taviz veremezsin. Mesela bu. Dinden tavizler veriliyor ve zalimle beraber oluyorsun aslında. Şu anda Türkiye'nin Amerika ile beraber olması demek ne demek? Yani Kaddafi ile beraber olmayıp Amerika ile beraber olması demek ne demek? Bir başka zalimle beraber olmak demek. Küçük bir zalimle beraber olmuyorsun, büyük zalimle beraber oluyorsun demek. Kaddafi küçük zalim, Amerika büyük zalim. Allah Resulü'nün hayatındaki bu gibi olayları doğru anlamak lazım. Bunları yerine oturtmak lazım. Yoksa bu olaylar doğru şekilde bilinmezse başkaları yanlış yorumlar yapacaktır ve de aldatacaktır. Ve son olarak kitabımız, ya yani konumuzun son kısmında Peygamberimizin üzüntü içinde olduğuna temas etmiş yazarımız. Yani öyle peygamberliğine yakın 40 yaşına yakın dönemde yalnız kalmayı hoş gösterdi Allah kendisine. Yalnız kalıyordu, çıkıyordu. Dağda biraz yana yiyecek alıyordu, çıkıyordu, orada düşünüyordu, üzülüyordu. Sebebini bilmediği bir üzüntüsü vardı yani. Hani bazen insan, Ayşe annemiz öyle diyor. Diyor ki, insan diyor bazen sebebini bilmez bir sıkıntı olur kalbinde. Anlayamaz acaba nedendir filan. Günahlarındandır diyor. Genellikle günahlarından kaynaklanır. Bir günahı vardır, tövbe etmemiştir. Allah da ona sıkıntı verir ki o günahına kefaret olsun diye ya da aklı başına gelsin diye. Şimdi tabii herkesinki böyle değil. Mesela peygamberimiz de üzülüyor. Sebebini bilemediği bir üzüntü içerisinde. Ama onun üzüntüsü aslında Allah'ın onu yönlendirmesi ve peygamberlik gibi ağır bir vazife verildiği zaman kabullenebilecek hale gelmesi. Sıkıntı duyuyor. Yani milletin gidişatından rahat değil yani. Normalde evi var, barkı var, çoluk çocuğu var, hanımı var, malı mülkü var, her şeyi var. Gayet rahat bir hayatı var aslında. O rahatın içerisinde mutsuz bir insan. Neden? Toplumun gidişatından. Ne yapacağını bilemiyor. Yani gidişat değil, anlıyor ama ne yapacağını bilemiyor. Ve işte o yüzden Kur'an-ı Kerim de buyuruyor ki sen peygamberlik nedir bilmezdin. Böyle bir şey de beklemezdin. Yani sadece üzülüyordu. Bir şey beklediği yoktu. Bir şey bildiği de yoktu. Allah Resulü yani bir peygamberlik beklentisi içinde olmadığı gibi zaten okuma yazması da yok. Peygamberimizin okuma yazması konusunda da şunu belirteyim. Evet yani nebi ümmidir. Okuma yazma bilmez. Bazıları demiştir ki belki sonradan öğrenmiştir. Yani Efendimiz belki önceden bilmiyordu ama peygamberlikten sonra öğrenmiş olabilir. Böyle bir delil yok ama ellerinde. Yani tahmini konuşuyorlar. Bu bir zandan ibarettir. Peygamberimiz nerede okumuş, nerede yazmış bir tane delil göstersinler. Mesela bazılar der ki peygamberimiz besmeleyi tarif etti. İşte B'yi uzat, sin'i şöyle yaz, mim'i böyle yaz diye böyle bir rivayet var. Fakat bunu Allah Azze ve Celle'nin Cibril vasıtasıyla kendisine öğretmiş olması kuvvetle muhtemildir. Çünkü normalde bismi kelimesi mesela B'yi uzatmak diye bir şey normalde yoktur. B'den sonra elifin gelmesi gerekir. Çünkü isim kelimesi elifle yazılır. Elifin B'den sonra gelmesi gerekir. Fakat bakın mesela besmelelerde böyle değildir. Elif adeta B'nin üstünde ya da B'nin öncesinde gibi. Yani normalde isim kelimesinin elifi var değil mi? Bir ismi gibi yani düşünürseniz. Bismi. Yani nerede elif yok. O B'nin ucu uzatılmıştır. O elifin yerine geçsin diye. Normal şartlarda bu böyle yazılmaz. Yani siz mesela başka bir kelime yazsanız mesela Bismillahirrahmanirrahim değil de başka bir şey mesela Bismikellahümme gibi bir şey yazsanız yani böyle yazmazsınız yani B'den sonra elif koyarsınız. O öyle yazılır çünkü. Bu özel bir kelime. O yüzden Allah Azze ve Celle peygamberimize onu özel olarak bildirmiş olabilir peygamberimiz. Yoksa onu nereden bilecek? Yani besmeleyin birkaç harfini böyle tarif etmiş ama bu özel bir bilgiyle tarif etmiş olabilir bunu. Çünkü özel bir şekilde yazılışı var besmelenin. Normalde okuma yazma bilen insan bile zaten besmeleyi öyle yazmazdı ki. Okuma yazma bilen insan bile zaten öyle yazmaz ki. B'den sonra elifi yazması lazım. Bu okuma yazma bilmeyle alakalı değil. Bunu okuma yazma bilen de bilmiyordu böyle yazılacağını. Demek ki bu okuma yazma bilenin bildiği bir şey değil. Bu peygambere özel bir bilgi, yani Allah Besmele'nin özel yazılmasını istemiş. Bu yani Efendimizin bey şöyle uzat falan demesinden okuma yazma biliyor demek değil. Hudeybiye anlaşması sırasında Muhammedur Resulullah kelimesinin yazdırmıştı Peygamberimiz. Yani bu anlaşma Muhammedur Resulullah ile Mekke elçisi Süheyl arasındadır. Yapılmıştır diye yazın dedi. Öyle yazdılar. Sonra Mekke elçisi itiraz edince, biz seni Resulullah olduğunu kabul etmiyoruz, böyle olmaz deyince, Efendimiz o zaman demiş sil ey Ali, sil Muhammed İbni Abdullah yaz. O da demiş vallahi silmem ya Resulallah. Yani bu melunun, bu kafirin dediği mi olacak? Nasıl sileyim ben seni ya? Nasıl siler? Elim varmaz demiş yani silmeye. Efendimiz de buyurmuş ki, bakmış ki yani Ali böyle, tabi bu itiraz değil, saygısızlık değil, bu muhabbet yani, bu iman. O yüzden Peygamberimiz de sen ne biçim konuşuyorsun filan dememiş yani. Demiş ki ey Ali, o hangi kelimedir bana göster. Resulullah hangi kelimedir bana göster. Onu göstermiş. Peygamberimiz onun kendi eliyle silmiş. Bakın hala Hudeybiye anlaşmasında peygamber hala okuma bilmiyor. Resulullah kelimesini hala tanımıyor. Göster hangisidir diyor. Sen elin var mı? Silemiyorsun. Ben sileyim bir şey olmaz. Yani anlaşma olsun önemli olan. Ha Muhammed İbni Abdullah, ha Muhammed Resulullah. Adam zaten kabul etmiyor Resulullah olduğunu. Haklı yani kendi açısından. Haklı. Yani anlaşma olsun. Mesele o. Ve oradan anlıyoruz ki Peygamberimiz hala o vakte kadar kelimeyi tanıyamıyor, okuma bilmiyor. Bazıları şöyle diyorlar. Peygamberimiz, bütün peygamberler zeki insandır. Nasıl olur da okuma yazma bilmez? Peki Kur'an'da peygamberimiz ümmi olduğu bildiriliyor mu? Bildiriliyor. Peygamberimiz peygamber oluncaya kadar zeki değil miydi? Peygamber olduktan sonra mı zekası açıldı? Daha evvel de zekiydi. 40 yaşına kadar da yine zekiydi. Niye öğrenmemiş de? Yine zekiydi. O zaman da zekiydi. Yani bu laf değil. Bu kafadan konuşmak. Böyle olmaz. Peygamberimizin okuma yazma bildiğini söylemek veya bilmediğini söylemek, tahminen konuşmakla olmaz. Delil lazım. Bütün deliller onun okuma yazma bilmediğini gösteriyor. Bu besmeleyi tarif etmesi falan da demin anlattım onun açıklamasını. Öyle anlamak mümkün. Peygamberimiz nerede ne yazmış? Biliyorsa mutlaka bir yerde bir şey yazar herhalde. Nerede ne yazmış? Bir tane delil gösterin. Peygamber zekidir. Nasıl olur da öğrenmez? Diğer insanlar öğreniyor da peygamber aptal mı sanki? Peygamber aptal değil haşa. Tabii zekidir. Ama ben sana soruyorum. Peygamberimiz peygamber olmadan evvel ümmi miydi? Ümmiydi. Ta Hudeybiye'ye kadar da okuma yazma bilmiyordu değil mi? Bilmiyordu. Yani aşağı yukarı 60 yaşına kadar öğrenmemiş. Diyelim ki 55 yaşına kadar öğrenmemiş. O zamana kadar zeki değil miydi? Gene zekiydi. Demek ki bu zeka ile alakalı değil. Allah Azze ve Celle onun okuma yazma öğrenmesini istememiş. Çünkü sebebi malum. Sen zaten kültürlü, bilgili bir insansın derler. İnanmayanlar çoğalır. Allah onun okuma yazma bilmez bir insan olmasını takdir etti. Yoksa isteseydi peygamber çocukken de okuma yazmayı yine öğrenirdi. Gene zekiydi. Demek ki zeki olmakla alakalı değil, görevi icabı öğrenmemesi gerekiyor. Hiç kimse bir iftira atamasın yani. Onunla alakalı. Yani peygamberimiz zeki insandır. Sonradan okuma yazma öğrenmemiş olabilir mi? Başkaları öğrendi de o niye öğrenmedi? Yani diyelim ki yani bizim için öğrenmiş olmasının bir önemi yok. Öğrenmişse öğrenmiş yani. Bir şey olmaz. Ama Hani bunun için bir delil lazım. Neden öğrenmiş demek istiyorsunuz yani, söyler misiniz? Hangi rivayete dayanıyorsunuz mesela? Yani ey Ali, Resulullah gelemez hangisidir bana göster diyen bir insan okuma yazma biliyor olabilir mi? Okuma yazmayı öğrenmiş olsa da bizim için bir mahzuru yok. Ama öğrenmemiş. Bununla ilgili bir sağlam bir delil göstersinler. Zekidir falan demenin bir alemi yok. Bu hiçbir mantıksız bir delil bu. Bu mantığı yok bunun. Peygamberimizin peygamber olana kadar okuma yazma bilmediği kesinlikle biliniyor mu? Kur'an'la da sabit midir? En azından 50-60 yaşına kadar bilmediği kesinlikle biliniyor mu? Biliniyor. Ha, son ömrünün son 2-3 yılında, 5 yılında öğrendi mi acaba? Ha, tartışma burada mı? Evet, burada. Peki 55-60 sene zeki değil miydi o zamana kadar öğrenmedi? Bunu zeka ile açıklayamazsınız. Öğrenmemiş olunca zeki değil mi ki diye itiraz edemezsiniz. Zekidir ama öğrenmez, çünkü görevi gereğince kimsenin ona iftira atamaması için Allah onun öğrenmemesini takdir etti. Okuma yazma bildiğine dair sağlam bir tane rivayet yok. Her ne hikmetse Buhari gibi, Müslim gibi önemli hadis kaynaklarındaki sahih hadisleri bile tenkit eden, kabul etmeyen, kafasına göre hadis inkar edenler bununla ilgili hiçbir sağlam hadis bulamadıkları halde, Peygamberimizin okuma yazma bildiğini gösteren hiçbir sağlam hadis bulamadıkları halde öğrenmiştir deyip kafalarından konuşup kafalarına rivayet uyduruyorlar yani. Sağlam hadisleri kabul etmeyenler bu husustaki en zayıf rivayetleri sağlam gibi görmeye çok meraklılar her nedense. Aslında bu müsteşriklerin oyununa gelmektir. Müsteşrikler peygamberimizin okuma yazma bildiğinin anlatmak istiyorlar. Bunu kendileri yazdı demek için. Hadis inkarcılarına bakıyorsunuz, sahih hadisleri inkar ediyorlar. Bununla ilgili zayıf rivayetleri kabul ediyorlar. Ahkam hadisleri sahih de olsa kafasına uymadığı zaman kabul etmeyenler, bununla ilgili zayıf rivayetler, hatta rivayet bile yok, tahminen mutlaka öğrenmiştir diyerek konuşuyorlar. Peygamber çünkü zeki insandır diyorlar. Peygamber daha evvel de zekiydi. İnsan okuma yazmayı ne zaman öğrenir? Çocukken, gençken, öyle değil mi? 60'tan sonra mı öğrenir? 60'ına kadar öğrenmemişti, ondan sonra mı öğrenmiş? O zamana kadar zeki değil miydi? Demek ki öğrenmemiş olması zeki olmadığını göstermez. Gene zekidir ama görevi gereğince Allah öğrenmemesini takdir etmişti. Ve Allah Azze ve Celle böyle üzüntü içindeki insanı, rahatın içinde mutsuz olan insanı, toplumun gidişatıyla ilgilenen, ilgili bir insanı seçti. Ve ona yol gösterdi. Ve mecedeke daallen fehede. Ona yol gösterdi, ne yapacağını öğretti. Ve peygamber seçti. Ve demek ki toplumuyla ilgilenen insanlara Allah görev verir. Toplumuyla ilgisiz, bütünüyle kendini düşünen menfaatçıları Allah şereflendirmez.